Geçmişten gelen 3. sezon 8. bölümden herkese merhabalar.
Merhabalar.
Nasılsın Serdar?
İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Karantina günlerinde yayınlarımıza devam ediyoruz.
Aynen aynen. Karantinada.
Kendi karantinamızı ilan ettiğimiz için daha güzel, daha dolu içeriklerle yayınlar yapabilme şansımız var.
Bizim için bir fırsat oldu.
Aynen, okulları kapandı Serdar'ın. Benim iş home office'e döndü. Bu yüzden daha sık ve daha içerikli yayınlar yapacağız umuyorum.
Yani biz yine zarfında şanslıyız da, yani insanlar hala işe gidiyor. İnşallah
evet,
onlar da
ki
eve kapanırlar.
Umarım herkes kendi o halini ilan edebilir.
İnşallah.
Evet Serdar, bugün ne konuşuyoruz?
Bugün Afrika cephelerini konuşacağız. Daha doğrusu İngilizlerin Alman sömürgelerini nasıl ele geçirdiğini konuşacağız. Yani çok da böyle hani savaş yok zaten. Biraz daha böyle siyasi tarih gibi geçecek konuşma.
Hı hı. Aslında,
o yüzden bence daha eğlenceli olabilir.
Evet.
Yani.
Hem öyle hem de Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda Afrika daha böyle belirgin, birazcık daha görünür
yani,
bir şekilde yer alıyor ama
Almanlar aktif olduğu için
evet,
savaşta.
Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar şey değil ve bizim de bir Birinci Dünya Savaşı ile ilgili perspektifimiz genellikle Osmanlı merkezli olduğu için Afrika ile ilgili çok fazla bilgimiz yok genel olarak. Bu noktada istersen öncelikle Birinci Dünya Savaşı sırasında ve hatta öncesinde Afrika'dan birazcık bahsedelim. Ne durumdaydı? Hangi devletler vardı? Öyle başlayalım. Sonra hem bir Alman sömürgelerini, sonra bir İngiliz sömürgelerini tekrardan üstünden geçeriz. Evet, söz sende.
Evet, söz bende. Başlayalım. Yani Afrika zaten bağımsız bir devlet yoktu Afrika'da. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, yani 1914'e baktığımızda. Ancak şunları söyleyebiliriz, yani hangi devlet hangi toprağı kontrol ediyordu? Zaten bu hani insanlar haritalardan da görebilir. Yani şöyle söyleyelim, genelde zaten Afrika'nın kuzeyi Osmanlı hakimiyetinde idi. 1900 yıl, yani 19. yüzyılın başlarında diyeyim. Daha sonra tabii Cezayir'i, Tunus'u, hatta Fas'ı Fransa ele geçiriyor, sömürgeleştirmeye başlıyor. Fas'ı sanırsam 1911 yılında ele geçiriyor Fransa, yani sömürgesi olarak. Tabii biraz manda yönetimi gibi yönetiyor da, çünkü Cezayir ve Tunus gibi bir yönetim yok Fas'ta. Daha işte dediğim gibi manda yönetimi var. İngilizler de 1882 yılında Mısır'a el koyuyorlar. Tabii ondan önce, yani Almanlar da Afrika'da söz sahibi olmak için bir yarışa girişmişler. Tabii bu yarışta Bismarck böyle çok hevesli gibi görünmüyor. Bismarck'ın temel amacı, yani batısında Fransa, doğusunda Rusya, onun yanında da tek bir Alman devleti, yani Almanca konuşan bütün milletleri toplayıp büyük bir imparatorluk kurmak ve kendi daha sağlam almak istiyor kendisini. Ama zamanla onu işte ikna etmeye çalışıyorlar. Ve Afrika'da kim var başka diye böyle düşünürsek, mesela bugünkü Mozambik'te Portekizliler var, Angola'da Portekizliler var, çeşitli böyle liman şehirleri var mesela Portekizlilerin elinde, Demokratik Kongo şeyin elinde, Belçikalıların elinde, tabii diğer Kongo'da şeyin elinde, Fransa'nın elinde. Bu arada işte bugünkü Mali'dir, Çad, artık oradaki bütün o çöldeki bütün devletler, işte Senegal'e kadar uzanan devletler Fransa'nın elinde. İşte İngilizlerin de arta kalan sömürgeleri var işte. Hani bugünkü Ghana, Fildiş sahilleri filan İngilizlerin elinde. Bir de ekstradan şeyi söylememiz gerekiyor. Güney Afrika Birliği. Güney Afrika Birliği de İngilizlerin elinde. Ancak onlar da onu 19. yüzyılın sonuna doğru tamamını ele geçirebildiler. Çünkü orada Boyerler var. Boyerler de Hollanda asıllı bir grup, oraya göç etmişler, işte Cape Town'a, Güney Afrika'ya. Orada zamanla işte yerleşmişler ve nüfusları artmış ve bir siyasi güç haline gelmişler. Hatta 3 tane de cumhuriyet kurdukları yani biliniyor, zaten tarihte biliniyor. Ama İngilizlerle olan işte savaşları var onların. 1. Boer Savaşı, 2. Boer Savaşı, ikisi de 10 yıllık aralarla. Mesela Almanların büyük bir desteği var bu Boerlere, yani silah gönderme açısından. Para ve silah yardımı olarak bunları sağladığı için işte orada bayağı bir İngilizlerle ciddi bir mücadeleler var. Hatta Almanlar bile Birinci Dünya Savaşı'nda bu yerlere ciddi bir güvenleri var. Hani yani bizim tarafımızda savaşırlar diye. Ancak bu yerler öyle yapmayacak. Yani pek de umdukları gibi olmuyor işte. İstersen şeye gelelim. Yani savaşın asıl böyle en hareketli geçtiği yer. Tam böyle tabii gerçek hani savaş, gerçek savaş ne demek yani? Ben de böyle bazen değişik konuşuyorum. Yani savaşın biraz daha gerilla savaşına döndüğü bir ortam Afrika. Ve bunu da en fazla Alman Doğu Afrika'sında görüyoruz. Mesela Alman Doğu Afrika'sının tarihi çok farklı. Orada bir tam bir Umman hakimiyeti var. Yani tarihten gelen. Yani hatta şöyle söyleyeyim. 16. yüzyıldan başlamış bir Umman hakimiyeti söz konusu. İşte bugünkü nereden başlıyor? Umman Krallığı var mesela. Busaydi Hanedanı var. Hala bu hanedan yönetiyor Umman'ı günümüzde de. Umman Krallığı Osmanlı ile çok iyi ilişkileri var. Mesela Osmanlı ile Umman'ın hiç böyle karşı karşıya geldiğini duydun mu senin? Bilmiyorum. Ama hep diplomatik olarak gitmişler yani. Hiç mesela Umman'ı ele geçirmemiş Osmanlı. Osmanlı Yemen'de var siyasi güç olarak ama Umman'la hiçbir askeri bir şeye, savaşa girişmemiş. Mesela Umman'ın topraklarını şöyle sıralarsak böyle kuzeyden güneye doğru gideyim. Mesela Hürmüz Boğazı var. Hürmüz Boğazı'nın karşı tarafları işte İran sahilleri o şeyin elinde. Umman'ın elinde. Bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri Umman'ın elinde. İşte mesela Zanzibar var. Zanzibar şeyde kuzeyden güneye inmiş olmadı. Direkt güneye indim. İşte bugünkü Umman Krallığı şeyde. Umman'da tabii ki de. Sonra Somali kıyıları var. Onlar Umman'da. Ve daha aşağı indiğimizde işte hani Kenya kıyıları ve en sonunda da Tanzanya kıyıları Umman'ın elinde. Hatta Madagaskar'ın kuzey kıyıları bile Umman'ın ticaret kolonisi haline gelmiş. Ve Umman gayet zengin bir ülke konumunda bu arada. Yani ülkenin geri kalanı yani kendi ana kıta, başkent Maskat ve harici çöl. Ama onlar gayet zenginleşmiş durumda bu ticaretten dolayı. Hatta İslamiyet'in bile yani yayıldığını söyleyebiliriz Afrika kıtasına bu yolla. Ve zaten Arapça da yayılmaya başlıyor kısmen Afrika'da. Hatta işte hani bu Arap kolonileri mesela İslamiyet'i Endonezya'ya kadar taşıyor bu yolla. Malezya'ya kadar. Hatta bugünkü Myanmar'daki Müslümanlar, Arakan Müslümanları bile bu yolla Müslüman oldular zamanla. İşte yani her şey Arapların ticaretiyle başlıyor yani. Hani böyle şey vardır ya Müslüman tüccar değildir, kapitalist değildir mantığı. Aslında Müslümanlar baya bir tüccar millet. Yani şey millet de değil ama dini grup değil. Hatta işte Osmanlı'da da hep ahilik teşkilatı falan vardır ya. Yani baya bu ticaretler haşır neşirler yani. Hani protestanlıkla bir alakası yok yani tüccarla diyelim. Ve açıkçası yani Umman'ın konumu nasıl sarsılıyor? Şöyle sarsılıyor. Umman teknolojiye yenik düşüyor tabii ki de. Çünkü İngilizler artık zırhlı gemilere geçmişler. Yani metalle geçiyorlar. Umman gemileri ahşap gemiler. Ve onlarla da mücadele edecek durumda değiller. Ve bu deniz teknolojisinin gelişimi çok çarpıcı yani. Çünkü deniz teknolojisi 1850'lerde hala ahşap gemiler varken 1900'lü yıllara geldiğimizde artık zırhlı gemilere tamamen geçmiş durumundayız. Ve muazzam bir atılım var. İşte hatta dreadnoughtları bilirsin sen de. Dreadnoughtlar zaten şeyi belirliyor. Hani dünyadaki güç seviyesini belirliyor. Mesela işte İngilizlerde 26 tane dreadnought var. Almanlarda işte 16 tane var. Hangimiz güçlü devlet diye ona göre böyle belirliyorlar kendi kafalarınca. Çünkü o dünyanın o zamanki konumunda denizlere hakim olan dünyaya hakim olur mantığı olduğu için işte dünya ticaretinin de büyük çoğunluğu denizlerde sürdüğü için deniz gücü en önemli güç olarak görülüyor. Daha hava gücü başlamadı. Hava gücü de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayacak. Temel olarak. Ve işte bundan sonra şeye gelmemiz lazım. Almanların artık Afrika'da yeni bir güç olmaları söz konusu oluyor. Aslında işte dediğim gibi az önce de söylemiştim. Bismarck bunu istemiyor. Bismarck ana kıtada kalmayı istiyor. Yani daha hala Alman devletlerini toparlayıp daha güçlü olmanın derdinde. Mesela Karl Peters var. Alman Sömürgeciler Birliği. Yani adamlar sömürgeciler cemiyeti kurmuşlar. Düşün yani. Sömürgecilik yapmak istiyorlar yani. Çünkü bizim dünyada var olmamız için sömürge imparatorluğu olmamız gerekiyor diyorlar. Ve adamlar bunu hala şey bir iç muhalefet oluşturuyorlar Bismarck'a karşı. Bismarck da onlarla mücadele etmeye başlıyor işte yani iki taraf işte yani kendi muhalefetini yok etmeye çalışıyor. Ama sonunda Bismarck'ı da ikna ediyorlar. Bismarck da yapacak bir şey yok deyip. Ya aslında Bismarck'ın asıl korktuğu bir şey var. İngilizleri şey yapmamak, tedirgin etmemek. İngilizler yani bu Almanlar ne yapıyor diye bir düşünmeye başlarlarsa sorun çıkabilir diye düşünüyorlar. Çünkü İngilizler gerçekten çok güçlü. Ve Afrika'da Almanların konumlarının güçlenmesini istemiyorlar ki zaten bunu da Berlin Konferansı ile Almanlara adamlar altın tepsiyle sunuyorlar. Yani Almanları da İngilizler kaybetmek istemiyor. Fransızlara karşı da bir güç oluşturmak istiyor. Ve işte ta ki şey işte Bismarck bütün her şeyi planlamış. 1864'te Danimarka'yı yeniyor. 1866'da Avusturya Macaristan'ı yeniyor. 1870'te Sedan muharebelerinde Fransa'yı yeniyor. Artık önünde hiçbir engel kalmıyor. İşte en sonunda da işte ikna ediliyor sömürgeci olalım babında. Ve 1884 yıllarında da Berlin'de Kongo Konferansı toplanıyor. Burada da işte Afrika'da artık hangi toprak parçası kaldıysa onları kime verelim muhabbeti dönüyor konferansta. Ve Osmanlı delegesi de var mesela ama Osmanlı orada hiçbir şeyi yok. Siyasi gücü yok yani onu kimse dinlemiyor tabii. Burada bir anlaşmaya varılıyor. İşte günümüzde Togo ülkesi, Kamerun, işte Namibya, doğru söyleyeyim. Bir de işte Tanzanya, Ruanda ve Burundi'nin olduğu bölge, tabii Zanzibar da dahil buna, Almanlara bırakılıyor. Tabii Almanya'daki adları daha farklı. Mesela Alman Doğu Afrika'sı diyorlar. Tanzanya, Zanzibar, Ruanda ve Burundi'nin olduğu bölgeyi Alman Doğu Afrika'sı diyorlar. Alman Güneybatı Afrika'sı dedikleri bölge var. Orası Namibya. Daha sonra işte Kamerun'la Togo zaten aynı. Onların bir isim değişikliği olmuyor. Ve Almanlar da burada kendi sömürgelerini elde ediyorlar. Hatta daha sonra işte şey var. İtalya'da Somali'ye sömürge kuvveti koyacak. Etiyopya'ya mesela saldıracak İtalya. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 1880'li yıllarda. Mesela Etiyopya onu yenecek. Yani modern bir gücü yenebilen devletlerden biri haline geliyor Etiyopya. Ama modern bir silahı var mı desen yok yani. Hala mızraklı grupları bile var yani. Etiyopya'nın askeri birlikleri içerisinde. Ama bu Etiyopya için zaten çok ileri gitmiyor. Etiyopya'da zaten İtalya'nın sömürgesi olacak ileride. Yani Mussolini döneminde. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bir de şunu söyleyelim. Afrika'nın böyle sömürgecilik tarihi açısından işte mesela Trablusgarp'ı İtalya Osmanlı'nın elinden alıyor 1911 yılında. İşte başka böyle söylemediğimiz bir yer kaldı mı? Genel anlamda yani çoğunluk yine Fransa ile İngilizlerin arasında paylaşılmış yani. Arada bir Belçika Portekizliler var. Tabii Portekizlerin ağırlık olarak Latin Amerika'da daha büyük. Yani Brezilya gibi bir sömürgesi varken. Yani Afrika'dakiler biraz hiçmiş gibi görünüyor. Ya böyle sömürgecilik tarihi açısından söyleyeceklerim bunlar. Sonra istersen şeye geçelim. Ya artık neler yapmış Almanlar kendi sömürgelerinde. Yani hemen altyapı çalışmalarına geçmeye başlamışlar. İşte demir yolları yapmaya başlamışlar yani kıyıdan iç kesimlere doğru. Mesela Tanzanya'nın kuzeyinde Kenya ile Tanzanya arasında Kilimanjaro dağları var mesela. Kilimanjaro dağının etrafı işte bu eski bir yanardağ olduğu için o yanardağının işte hani geçmişte patlamış. Onun lavları işte böyle verimli bir arazi oluşturuyor etrafında, dağın etrafında. Bu verimli arazide Almanlar yerleşmiş oraya. İşte Almanya'dan getirilen yerleşimciler, göçmenler. Orada tarım yapmaya başlamışlar. İşte yani buradaki bölgenin adına da Moşi demişler. Buraya bir şehir kurulmuş. Bu Moşi şehrinin etrafı yani iktisadi olarak gelişmeye başlıyor. Bu Moşi şehrinden de Tanga limanına işte Hint Okyanusu'na bir liman şehri Tanga. Aslında bir balıkçı kasabasıymış. Daha sonra büyük bir liman şehrine dönüşüyor. Çünkü demir yolu geliyor ve oraya büyük depolar kuruluyor. İşte oradaki iktisadi ürünler hepsi Tanga limanına taşınıyor. Oradan da dünyaya açılıyor işte. Almanların böylece ihracatı daha fazlalaşmış oluyor ve Almanlar zenginleşmiş oluyor. Ve ekstradan tabii Darussalam'ı unutmamak lazım. Orası Tanzanya'nın en büyük şehri. Aslında Tanzanya dememek daha doğru. Tanzanya daha modern adı. Oraya Alman Doğu Afrika'sı diyeyim ben yine. Eski usulle devam edeyim. Mesela Darussalam hala büyük bir şehir ve orada çok ciddi işte depoları var. Ve Almanlar her yere demir yolları yapmaya başlıyor işte. Hani Darussalam tabii merkez oluyor. İşte Tanga'ya, oradan Bagamoyo'ya, işte bir sürü mesela Kilva diye şehirler var oralara. Hatta iç kesimlere kadar demir yolları yapıyor. Ve Alman hükümeti de her yıl bu demir yolu ödeneklerini arttırıyor. Ve Alman Doğu Afrika'sı gün geçtikçe gelişiyor. Hatta ticaret kapasitesi olarak bile İngilizlerle yarışıyorlar işte. Hani İngilizlere baya bir ürün ihraç ediyor yani. Hani artı eksi vardır ya ithalat ve ihracatta. Alman Doğu Afrika'sı İngiliz Doğu Afrika'sına göre daha böyle karlı görünebilir. Almanların üretkenliğiyle diyebiliriz. Ve daha sonra yani Afrika'nın mesela Namibya böyle değil. Kongo böyle değil. Hatta Togo böyle değil yani. Almanlar onlar da oraya tabii ki de bir iktisadi katkı sağlıyorlar ama oranın tabii gelişimi Doğu Afrika kadar olmuyor. Ha, bu arada işte 3 tane Doğu Afrika bölgesi var yani hani insanlar karıştırabilir. Mesela İngiliz Doğu Afrika'sı var. Bu kuzeyde. Buna Kenya diyor. Daha sonra Kenya olacak orası. İşte bizim Tanzanya, Ruanda ve Burundi'nin bulunduğu bölge işte Alman Doğu Afrika'sı. Onun güneyinde de şey var. Mozambik var. Orası da Portekiz Doğu Afrika'sı. Yani bütün doğuyu kaplamışlar onlar kendileri. İşte onların güneyinde Güney Afrika Birliği var. Güney Afrika'nın kuzeyinde de işte Botswana ve Namibyalar var. İşte Botswana tabii o farklı, o İngiliz sömürgesi ama Namibya işte tekrar Alman sömürgesi oluyor ve artık savaşa geliyoruz. İşte savaştaki zaten savaşa geldiğimizde 1914'e geldiğimiz anda İngilizler hemen Togo ile Kamerun'a saldırıyorlar yani savaş başladığı gibi. Ve burasının direnmesi gibi bir şey söz konusu değil. İşte Togo'ya geldiklerinde Almanlar hemen telgraflarını, haneleri hemen yok etmişler. Hemen kaçmışlar. Zaten çok fazla şeyleri de yok yani. Yani 50 tane askeri de yok zaten. Evet. Askerleri de yok. Biraz da zaten yani 30 tane ne memur varmış yani. Adamlar bırakıp gitmişler hemen. Yani telgrafhaneyi yok etmişler. Yani İngilizler ele geçirmesin teçhizatları diye. Hemen şey kaçmışlar. Kamerun'da aynı şekilde oluyor. Kamerun'a da işte Nijerya'dan 3 kol halinde böyle saldırıyorlar İngilizler. Hemen Kamerun'u da ele geçiriyorlar. Ve savaş anında orada bitiyor yani. Ağustos, yani Eylül ayına geldiğimizde Togo ve Kamerun'da 1914'ün Eylül ayında Alman hakimiyeti yok. Namibya'ya geldiğimizde işte Alman Güneybatı Afrika'sı dediğimiz bölgeye, burası çok enteresan bir coğrafyaya sahip. Yani doğusunda Kalahari Çölü var. Batısında da böyle bütün kıyı şeridi çöl halinde. Buna da Namib Çölü diyorlar. Ve buranın savunulması biraz sıkıntılı. Ve Almanlar da burayı çok ciddi bir şekilde savunamıyorlar zaten. Yani 5000 kişilik bir kuvvetleri var Almanların. Ve İngiliz saldırılarında da yani İngilizler oraya 43.000 kişiyle saldırmışlar. Bu arada İngilizler kendisi saldırmıyor. Yani Afrika Birliği'ne diyor ki, Güney Afrika Birliği'ne, size görev verdim. Gidin saldırın. Onlar da saldırıyor. Bu
Demek
arada
ki daha iyi örgütlemiş bu arada İngiltere oradaki yerel halkı.
tabii İngilizler zaten örgütlüyor. Yani zaten şey bu savaşlarda ağırlıklı olarak hep sömürge kullanılıyor. İngilizler genelde komuta kademesinde hani subaylar İngiliz oluyor. Geri kalanlar yerliler oluyor ki bu savaşın ağırlığını hep Güney Afrika çekiyor yani. Güney Afrika savaşıyor yani burada. Biz buraya İngiltere dememiz ne kadar doğru bilmiyorum ama işte hani Birleşik Krallık ve onun Commonwealth'i diyelim işte. Onlar hep birlikte saldırıyor. İşte mesela Doğu Afrika'daki savaşlara geldiğimizde orada biraz daha ilginç savaşlar. Hani gerilla savaşına dönüyor. Hindistan'dan askerler gelecek işte. Yani Hintli birlikler. Genelde işte hani Avustralya'yı kullanıyorlar ya. İşte Hindistan'ı kullanıyorlar, Pakistan'ı kullanıyorlar. İşte genelde İngilizler sömürgelerini kullanıyor zaten. Mesela İngilizlerin savaştığı bölgeler Batı cephesi. Ve bizim Çanakkale'de de İngilizler var işte. Hani Seddülbahir cephesinde İngilizler var. Yani sömürge olmayanlar, yani ana kıtadan gelenler. Nerede kalmıştık? Ha, devam edelim işte. Yani Güney Afrika bu işi kaptı. Güney Afrika'nın da bu arada seferberlik ilan ettiğinde 70 bin asker top çıkarıyor. İşte 70 bin askerin 43 binini Namibya'daki sefere harcıyorlar. Namibya'da da Almanlar zaten 5 bin kişilik bir askeri birlikleri var. Ki onlar da çok fazla dayanamıyorlar. Ki Namibya'yı da zaten savunulabilecek bir yer olmadığını zaten söyledim yani. Çünkü her taraf çöl. Bir yere bir savunma hattı kurma gibi bir şey söz konusu değil. Yani zaten 5000 kişiyle de bunu yapmaları da mümkün değil ve çok kısa sürede Namibya'da düşüyor. Ve geliyorlar asıl problemde olan yer ve yani nüfusun da olduğu bir yer var. Orası da işte yani Alman Doğu Afrika'sı. Bu arada 1910 ve 14 yılları arasındaki Alman Doğu Afrika'sının nüfusu 7 milyonu buluyormuş. Yani gerekli nüfusu da var aslında. Hani Almanlar Afrikalılardan asker devşirebilir babında söylüyorum. Ya bunu da devşirebildikleri asker sayısı da 14 bin kadar, yani düşük yani. Ki İngilizler de oraya saldırdıklarında 58 bin kişilik bir kuvvetle saldırıyorlar Güney Afrika'dan. İşte buradaki zaten öne çıkan komutanlar Paul von Lettow öne çıkıyor Almanlar tarafında. İngilizler yani Güney Afrika tarafında da Jan Smuts çıkıyor ortaya. Tabii Jan Smuts'un burada kazandığı başarılarla Güney Afrika'da siyasi kariyerine büyük bir katkı sağlıyor. Onu zaten ilerleyen bölümlerde söylerim. Ve Doğu Afrika'ya geçelim yani. Ben oraya zaten başlamışım. Başlamış bulundum. Bu arada işte hani Letov kendisi bir savaş stratejisi belirliyor. Yani Almanlar ne yapabilir açısından. Elindeki Alman, yani saf Almanlar, beyaz Almanlar. Yani 3000 civarında işte Afrikalılardan devşirdikleri birlikler de işte 14.000 civarında. Yani bu kadar birlikle işte Doğu Almanya'da, ya da Doğu Almanya diyorum ya, Doğu Afrika'da savunmaya başlıyor. İşte dediğim gibi bu Kilimanjaro Dağı'nın eteklerindeki Moshi kasabası var. Onun etrafına savunma hattını kuruyor. Bu Kilimanjaro bu arada Alman Doğu Afrika'sıyla İngiliz Doğu Afrika'sı arasında bir sınır. Ya buradan rahatlıkla da karşı tarafa saldırı yapabiliyor. Karşı tarafta da demir yollarına tacizlerde bulunuyor. Ve sürekli İngilizleri burada oyalamaya çalışıyor. Hatta karşıya geçip işte İngiliz şehirlerini falan ele geçirmeye başlamış adamlar yani. Tabette adında bir İngiliz şehri var Kenya'da. Orayı ele geçiriyorlar. Oradaki işte yağmalıyorlar, geri dönüyorlar. Böyle değişik aktiviteleri var. Ve daha sonra İngilizler Tanga limanına bir çıkarma planlıyorlar. Tanga limanına, bu arada Çanakkale'den önce bu çıkarma planları da. Mesela burada da başarısız olacak İngilizler. Hint birliklerini çıkarıyorlar. Letov tabii, az önce söylemiştim, Moshi ile Tanga arasında bir demir yolu bağlantısı var. Hemen Moshi'den gerekli olan askeri birlikleri getiriyor demir yoluyla. Ve Tanga'yı savunuyor. Ve İngilizler çok ciddi kayıplar veriyor. Yani yaklaşık bir 5 katı büyüklüğünde bir birliği çıkarttırmıyor karaya. İngilizleri geri gönderiyor. Ve büyük bir miktarda da malzeme ele geçiriyor. Askeri malzeme ele geçiriyor. Ve bu arada tabii İngiliz donanması da boş durur mu? Onlar da Darussalam'a gidip bombalamaya başlıyorlar. Buradaki tabii Alman bölge valisi hemen, yani İngilizler o kadar çok böyle yaylım ateşi açmışlar şehre. Şehir yanmaya başlamış. Adamların amacı telgrafhaneyi bombalamakmış. Şimdi telgrafhaneyi de tutturamıyorlar. Almanlar da demişler yani biz bari yok edelim. Şehri bombalamasınlar. İşte şehri, yani telgrafhaneyi yok etmişler. Sonra beyaz bayrak sallamışlar. İngilizler yani. Evet.
Bombalamadı.
Yani bilmiyorum, deniz dalgalıdır belki. Koca gemi
Daha önce de
sallanıyordu.
anmıştık aslında. Fransız topçusundan bahsetmiştik ama İngilizler de galiba Fransızları aratmışlar mumla. Hoş doğru. O Şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı'nın denizden atış teknolojisini de düşününce çok da sert eleştirmeyelim İngilizleri.
Yani bence gayet başarılılar. Yani Çanakkale'de bile bayağı
Evet.
isabetli
Ben
atışları
de
var.
zaten Çanakkale'yi düşün. Ya yine aslında çok tırnak içinde hani hunharca bir bombardıman yapıyorlar Çanakkale'de de. Belki çok istediklerine ulaşamıyorlar ama bakıldığı zaman ciddi zararlar da veriyorlar Osmanlı tabirlerinde de konuşmuştuk zaten bunu Çanakkale bölümünde de. O yüzden çok da sert eleştirmek istemiyorum şu an.
Yok yok, sert eleştirmek
Saygı
için
duyuyorum.
değil de hani koordinat sistemi gelişmiş miydi mesela Birinci Dünya Savaşı'nda? Hani karadan bir birlik koordinatlarını verip gemi o koordinatı bombalayabiliyor mu? Ben geliştiğini zannetmiyorum. Hani o
Yok.
biraz...
İşaretlemeden bahsediyorsun
Evet.
sen. Yok, evet.
Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda bu daha çok gelişmiş bir şey. Yani
Evet.
Amerikalılar Japon adalarını hızlıca ele geçiriyorlar. Hani donanmanın ve hava kuvvetlerinin desteğiyle, ama tabii Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı'na göre daha ilkel kaldığı için.
Evet.
Yani piyadede bile makinalı tüfek yok yani. Normal.
Makinalı tüfek çok bir şey oyun değiştiren bir silah olarak geçiyor
Evet
Birinci Dünya
yani.
Savaşı'nda hep. Zaten
Ha.
o yüzden hep yazıyor şeylerde de mesela işte 50 piyade işte 3 tane makinalı tüfek tarzında
Evet.
kitaplarda hep böyle ayrıca belirtiyorlar. Çünkü gerçekten kritik bir silah o zaman için.
Tabii, yani Çanakkale Savaşı'nda zaten hep konuştuğumuz için, yani bizim hani verdiğimiz kayıplarda da hani yani 10 bin askerimizi biçmiş yani Avusturyalılar, şey Avustralyalılar. O yüzden makinalı tüfek zaten savaşı değiştiren bir şey. Ki burada da hani bu Tanga'da çıkartma yapıyor demiştim ya. O çıkartmada 8 tane makinalı tüfek bırakıyorlar geride yani. Hani 8 makinalı tüfek Almanlar için muazzam bir savunma silahı haline geliyorlar. Yani çünkü 8 tane makinalı tüfeği Berlin'den getirtemeyecekler. Yani öyle bir sınır bağlantıları yok. Bu yüzden bir nimet olarak görüyorlar. Yani asıl, yani savaş mesela, bu arada coğrafi şartlarından da bahsetmemiz gerekiyor. Alman Doğu Afrika'sının. Yani Alman Doğu Afrika'sı ağırlıklı olarak bir sulak bir alan. İşte kuzeye doğru dağlar yükseliyor. Bu sulak alanın içinde Çeçesineği diye bir şey var. Yani bu Çeçesineği adamı ısırdığı takdirde işte çeşitli hastalıklara sebep oluyorsun ve ölüyorsun. Yani işte zaten bugün de hep hastalıklardan müzdaribiz biz dünya olarak. Karantinadayız. Ve işte bu arada işte yani Von Lettow'un da savunma stratejileri buna çok yatkın değil yani. Sürekli mesela sulak alanlardan çekilip dağlarda ve çalılık arazide savunma hattını geliştirmeye çalışıyor kendisi. Zaten yani büyük bir gerilla savaşı örneği gösteriyor kendisi de. Yani şöyle deniyor hatta. Yani bu kadar başarılı gerilla savaşını yapan ilk adam, ilk komutan olarak görülüyor. Yani dünyada sen biliyor musun mesela, aklına böyle tarihi bir anekdot geliyor mu? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bir gerilla savaşı yapan. Ya bana çok gelmedi de o yüzden.
Ya aslında bu şeyden falan bu Spartaküs zamanında falan da hani hep bahsedilen şeyler vardı ya ilk gerilla şeyi falan gibisinden ama
Aslında
herhalde tam olarak gerilla
bir şey geldi benim aklıma, senin lafını böldüm de. Mesela bizim Kılıç Arslan'ın yaptığı gerilla savaşı vardı Haçlılara. Hani Haçlılar böyle Anadolu'ya giriyorlar İstanbul'dan. İznik'i alıyorlar. İznik'ten sonra işte böyle Antakya'ya doğru giderken 600 bin girip 100 bin çıkıyorlar ya Anadolu'dan. Hani bizimkiler bütün ekinleri
Evet.
yakmışlar ve sürekli okçularla taciz atışı yapıyorlar. Bu bence gerilla savaşına örnek verilebilir ama
Yani
tabii.
tabii aslında tanım olarak baktığında da yani sonuçta konvansiyonel bir orduya karşı vurkaç taktikleriyle küçük küçük zararlar ama totalde büyük zarar verme şeyi
Evet.
bir bakıma. O noktada da şimdi 600 bin girip 100 bin kişi çıkmak bayağı büyük
Ya
zararlar vermek
zaten bu
anlamına
arada
geliyor.
yani o zaman da 600 bin ordu bence çok uçuk bir rakam ama çünkü vebayı daha yaşamamışlardı. Vebayı da yaşayacaklar bu arada. Yani o zamanın yemek ihtiyaçları yok. Hani zaten açlıktan ölüyor büyük bir çoğunluğu. Hani Türk,
Evet.
yani Selçuklu okçusundan ölmüyor. Çünkü adamlar aç bırakıyorlar onları. Hani Ruslar da yapar ya, ekinlerini yakarlar. İşte kimse Rusya'yı
Aynen
işgal
öyle.
edemez.
Çekilirler sonra.
Kimse Rusya'yı işgal edemez. Sonra ya soğuktan ölürsün ya açlıktan ölürsün. Aynı mantık. İşte demek ki dünya tarihi hiç değişmiyor yani. Aynı taktikleri uygulamak gerekiyor.
Değişmiyor. Aynen öyle. Napolyon'u nasıl yendiyse Hitler'i de aynı şekilde yendiğine göre.
Ya evet, aynı şekilde. Yani Antifriz sağ olsun. Yani tankları bile durdurdu adamlar. Konuya geri dönecek olursak çok dağıtmayayım. Ben böyle dağıtırım konuları. İşte aynı şekilde bu arada İngilizlerin ikmal yollarına saldırmaya başlıyor. Yani aslında konu çok da dağılmamış oluyor. İşte mesela Uganda'dan demir yolu hattı geliyor Alman Doğu Afrika'sına. Uganda'dan gelen birlikleri işte engellemek için demir yollarını patlatıyorlar. Bu arada Alman Doğu Afrika'sı tam bir kuşatılmış şekilde yani. Bu arada Kongo'da Belçika birlikleri var. Belçika da tabii Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların düşmanı. Belçika hoş tabii tamamı işgal edilmiş durumda bu arada. Tek Yeşil şehri hariç. Güneyde Portekizliler var. Portekizliler de savaşın içinde. Almanlara karşı savaşıyorlar. Yani kuzeyde zaten İngilizler var. Ve en güneyde de işte Güney Afrika var. Ve herkes şey yapıyor. Almanlara karşı savaşıyor. Ve Almanlar da bunlara karşı işte çeşitli savunmaları var işte. Hani mesela İngilizler trenleri zırhlamışlar. Trenlere böyle zırhlar takmışlar işte. Demir yolunu koruyamıyorlar ama bari trenleri koruyalım diye. İşte demir plakalarla. Ama bu çok mümkün olmuyor. Aa, bir de bak şey var. Tabii Von Lettow sürekli mücadelesine devam ediyor. Bu arada savaşın sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyor adam. Yani büyük bir şey, karizma oluşuyor bu arada adamda. Tabii en sonunda yani İngilizlere karşı kaybedecek savaşı da. Ama adamın temel stratejisi şu. Almanların Batı cephesinde zafere ulaşmasını bekliyor. O sadece Afrika'da İngilizleri oyalamaya çalışıyor. Ve eğer işte Alman Doğu Afrika'sı da düşerse işte Güney Afrika birliklerini bile adamlar rahatlıkla Batı cephesine taşıyabilirler. Fazladan asker götürme ihtimalleri yükselir. Mesela işte Hintli birlikler bile Alman Doğu Afrika'sında oyalanıyor. Yani sürekli bu oyalama savaşında Paul von Lettow'un bayağı bir katkısı var. Mesela hemen notlarıma bakayım. Ha, bu arada şeyler var. Mesela İngilizlerin istihbarat konusunda büyük sıkıntıları var. Mesela Almanların askeri birliklerinin büyük olduğunu zannediyorlar. Yani şöyle mesela işte 5.000 civarında Alman'ın olduğunu düşünüyorlar. İşte 25.000, 30.000 civarında da şeyin olduğunu. İşte Afrikalılardan devşirilmiş askerin olduğunu düşünüyorlar. Halbuki böyle değil işte sana savaşın başında da söylediğim gibi. Yani 3.000 civarında bir Alman var. İşte 14.000
Yani
civarında da bir Afrikalı var. Evet. Bu arada bu Afrikalı
rakamla
askerlerin...
şey arasında
Söyle söyle.
yani tahmin edilen şeyle gerçek arasında baya böyle çok ciddi bir fark
Çok
var.
ciddi bir fark var. Yani 20 bini bile bulmayan bir Alman kuvveti var. Bu arada şey dikkatimi çekti. Bu Afrikalılar hani Almanlar tarafından devşirilmiş olan Afrikalılar, ya yani orduya alınmış olanlar, bunların ağırlıklı olarak Müslüman olduğu çok ilgimi çekti. Ama bunun şeyini yani bizim cihat çağrımızla bir alakası yokmuş. Adamlar önceden Alman sömürgesi döneminde askere giriyorlar. Bunun da amacı şu, Almanlardan imtiyaz almak. İşte Alman ordularında işte asker olursan işte çeşitli sosyal hakların oluyor. Diğer Afrikalılardan hariç. İşte bu yüzden bunlardan yararlanmaya çalışıyor işte Alman Doğu Afrika'sındaki Müslümanlar. Bu yüzden orduya katılıyorlar.
Bu arada istihbaratla ilgili, İngiliz istihbaratıyla alakalı geçen gün Netflix'te bir belgesel izliyordum. Majestelerinin Gizli Servisinin yaptıklarıydı galiba adı. Orada da bahsediyor. Şöyle bir anekdot aktarayım oradan. İngilizlerin istihbarat faaliyetlerini asıl olarak 2. Dünya Savaşı ile birlikte başladıklarından bahsediyorlar orada. Yani 1. Dünya Savaşı'nda da böyle bir şeyleri varmış ama birazcık geç kalındığından falan bahsediyorlar bir eleştiri olarak ki yani biz Birinci Dünya Savaşı'nda da işte Arabistan'ın Lawrence'tan falan aslında az çok biliyoruz İngilizleri ama o zamanları bile böyle bir başarısızlık olarak tanımlıyorlar. Büyük ihtimalle burada Osmanlı'ya karşı olan başarıları değil Almanya'ya karşı olan istihbarat başarısızlıklarına atıfta bulunarak kendilerini başarısız olarak addediyorlar.
Abi, yani çok ilginç aslında ama yani adamlar bu arada herkesle gizli anlaşma yapmışlar. Yani bence istihbaratları kuvvetli yani.
Evet.
Adamlar Ruslarla
Artık
farklı
nasıl bir
anlaşma
vizyonları
yapıyor.
varsa
Yani İngiliz
Nasıl
vizyonu.
bir vizyonları varsa sert bir öz eleştiriyle böyle bir çıkış yapıyorlar yani. Sonra hatta özellikle Soğuk Savaş döneminde işte çift tarafa çalışan Rus ajanlarıyla iki ülke birlikte çalışan ajanların varlığı, işte Rus istihbaratın İngiltere'de düzenlediği operasyonlardan falan bahsedip birazcık daha teşkilatı yeriyorlar. Bunu da böyle bir arada anekdot
Ya
olarak aktarayım.
bence çok ciddi bir anekdot. Yani Rusların İngiliz istihbaratında bu kadar bulunmaları, yani çok güçlü konumlara gelmeleri benim hep ilgimi çekti. Yani çok korkunç bir şey yani. Çünkü
O zaman sana da önermiş olayım, sen de izle o
ya
belgeseli.
İngiliz istihbaratında adamlar o kadar çok yükseliyorlar ki, yani adam istihbarat başkanı oluyor ya neredeyse. Yani çok enteresan, yani güçlere
Evet, çok
ulaşıyorlar
büyük
yani.
zafiyet.
Amerika'nın en büyük müttefikinin bütün yani istihbarat ağına hakim oluyor Sovyetler
Tabii
neredeyse.
tabii zaten bu yüzden de hatta Soğuk Savaş sırasında Amerika ile bir noktada araları da bozulmaya başlıyor İngilizlerin. Yani istihbarattaki bu zafiyet Amerika ile aralarında açıyor deyip konumuza geri dönelim
Evet,
hemen.
konumuza geri dönelim. Bu arada işte İngilizler böyle düşünürken tabii yani bu kadar Alman birliği olduğunu düşünüyorlar. Kendileri de birliklerinin sayısını arttırmaya başlıyorlar. Yani 175 bine kadar ulaşmış birliklerinin sayısı. Ve tabii Belçikalılar hariç bu arada tabii. Bir de Portekizler de hariç. Bu yani hepsi birlikte saldırdıkları an bu da işte 1916 ile 17 yılları arası İngilizlerin çok hırçın oldukları yıllar. İngilizler bayağı saldırıya geçiyorlar işte Jan Smuts önderliğinde. İşte çeşitli başarılara da ulaşıyorlar zaten ve Alman Doğu Afrika'sı daha fazla savaşı sürdüremiyor ve savaştan çekilmek durumunda kalıyorlar. Yani çekilmek durumunda kalıyorlar derken ki zaten Almanlar Avrupa cephelerinde yenildikleri için onlar da yenik sayılmış durumunda kalıyor. Yani aynı hani Osmanlı'da yenik sayıldı ya. Aynı dertten biz de muzdaribiz. O yüzden yani bu arada şunu unutmamak lazım. Bu Jan Smuts çok ya aslında şöyle bir şey var. Yani Almanlar onu çok uğraştırıyor. Kendisi net bir zafer kazanamıyor savaşlarda. Net bir zafer kazanamamasına rağmen Londra'ya gönderdiğim mesajlarda o kadar yetenekli mesajlar gönderiyor ki kendisi. İngilizler onu bayağı seviyor. Yani kahraman ilan ediliyor adam. Ya aslında zaten adam yani savaşı kazanmış sonuçta yani. Almanlara yeterli zararı da vermiş Doğu Alman cephesi. Yani Doğu Alman diyorum sürekli ya. Sovyetler beni çağırıyor. Ya yani işte Alman Doğu Afrika'sında. Ve sonunda Güney Afrika'da yani çok ciddi pozisyonlara geliyor işte hani 1939 ile 48 yılları arasında Güney Afrika'da başbakanlık yapmış mesela. Bu arada Güney Afrika'nın en büyük siyasi konumu başbakanlık. Çünkü Güney Afrika kraliçeye bağlı. Kraliçe monarşinin başında bulunuyor. Güney Afrika'nın da başbakanı en yüksek oluyor. Hani İngiltere'de de başbakan yüksektir ya. Aynı mantık kolonilerde de devam ediyor. Ya bir nevi işte genel valinin altında bütün siyasi işleri yürüten adam oluyor. Ve bu arada şeye dönelim. Paul von Lettow'a dönelim. O da ülkesinde kahraman gibi karşılanıyor. Yani bu ya şeyde de bu arada adam çok uzun yaşamış yani. İkinci Dünya Savaşı'nı bile görmüş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ölmüş yani 1964'te ölmüş. Ve adamın başarıları yani şey Almanlar tarafından çok fazla abartılmış demeyeyim de ilahlaştırılmış da diyebiliriz yani. Mesela hani şeyi hatırlarsın. Balkan Savaşları'nda bizim Hamidiye Kruvazörü vardır. Rauf Orbay'ın Kruvazörü. İşte Rauf Orbay onun komutanı. Hamidiye Kruvazörü ile birlikte işte çeşitli Yunan şehirlerini falan bombalıyorlar. İşte Yunan gemilerine taarruzda bulunuyorlar. Bu geminin kahramanlıkları var yani. Hani bizim Balkan Savaşı'nda tek deniz başarımız. Mesela onunla eş görülebilir yani. Hani biz onu hep böyle pohpohlarız ya. Halbuki mesela bir şeyle Averof sıfırlarıyla karşı karşıya gelse acaba ne olacak yani onu bilmiyorum. O yüzden fazla da böyle pohpohlamamıza gerek yok. Ki zaten savaşı da kaybettik. Hep de bize böyle bir yerden vuruyorum. O biraz ayıp oluyor galiba. Ha bu arada şeye gelelim. Mesela Namibya Güney Afrika'nın eline geçiyor. Yani Güney Afrika bugünkü sınırlarında değil bu arada. Namibya'yı da kapsamış bir şekilde idi. 1990'a kadar. 1990'da Namibya kendisi artık bir cumhuriyet olarak ayrılıyor. Kendisi bağımsız olacak. Ya benim anlatmak istediklerim şu an bunlar. Tabii şey, Afrika kısmı bununla bitmeyecek. Yani Sudan falan var. Hatta Libya'daki olaylar var. Yani mesela bizim Mısır'da gerçekleştiremediklerimiz var. Onları Kanal Cephesi'nde konuşmuştuk ama belki bir isyan hareketi gibi bir şey söz konusu olabilir mi değil mi diye. Onları zaten bir bölüm daha yapacağız. Hani böyle bir toparlama bölümü. Diğer yerlerde ne olmuş gibi. Onları orada konuşuruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hatta Sudan'daki şeyi konuşabiliriz bir bölümde de. Sudan'da bir Mehdilik hareketi var. Yani İngilizleri bayağı bir başını ağrıtıyor. Onu konuşabiliriz.
Şey yapabiliriz. Demin söylediğin gibi hani bu cepheler, kıtalar bittikten sonra genel olarak böyle hani küçük küçük bilinmesi gerekenler tarzında şey yapabiliriz yani. Olabilir.
Ya onları konuşuruz. Mesela Japonya yani 3 ay savaşıyor. Savaştan çıkıp gidiyor yani. Tsingtao diye bir tane liman şehri var şeyde. Çin'de. Direkt orayı kuşatıyor. Alıyor şehri. Hemen barış imzalıyor yani. Kaçıp gidiyor savaştan. Yani mesela öyle enteresan durumlar var. Tabii sonra yani Japonya İngilizlerin yanında görünse de sonra zaten 2. Dünya Savaşı'nda aşırı milliyetçilik zaten yükseliyor. Ve Almanların tarafında kendini konumlandırıyor. İşte mesela Etiyopya'yı da konuşuruz o esnada. Ki zaten gelecek bölümümüz deniz savaşları hakkında olacak. Ondan sonra da işte etrafta böyle hani unuttuğumuz bir cephe var mı yok mu onlara bakacağız. Onları toparlayacağız. Zaten sezonu bitireceğiz. Sonraki sezon sürpriz zaten. 4. sezon.
Evet, sürpriz. Onu çalışmalarına başladık, gizliyoruz.
Evet, gizleyelim. Yani neyi gizliyorsak sanki.
Şimdi bir dahaki bölümde ne konuşuyoruz?
Deniz savaşlarını konuşuyoruz.
Hazır mı? Evet. Deniz savaşlarını konuşacağız. Onun dışında herhalde birazcık daha uzayacak bu 1. Dünya Savaşı. 8. bölümü yaptık şu an. Deniz savaşları 9. bölüm olacak.
İşte 10. bölümde de artık son yine finali yapacağız.
7. bölümde Avusturya Macaristan'ı yapmıştık izleyicilerden evet. Gelen talep üzerine. Yine böyle talepler olursa ek bir 11. bölümde düşünebiliriz.
Evet, düşünebiliriz.
Bu noktada önerileri açığız diyelim. Kapanışı yapalım.
Kapanışı yapalım
Serdar,
yani. Benim sözüm bitti. Ben teşekkür ederim.
Ağzına sağlık.
Senin de ağzına sağlık.
Ne de ben sadece eşlik ediyorum sana biliyorsun. Geçmişten gelenin bu bölümünde Afrika'yı konuştuk. Afrika'daki İngiliz ve Alman sömürgeleri, bunlar arasındaki savaşlardan bahsettik. Bir dahaki bölümde deniz savaşlarını konuşacağız. Görüşmek üzere.